Ayrım 19. Geçmişin hipnozunu bozmak. Gerçek iyileşmeye açılan kapı. Doktor Bülent Uran. Sayfa 247. Bu nedenle sağlıklı pişmanlık için yer yok. Siz önemli bir yolculuğun değerli bir ruhusunuz. Milyonlarca kelebeğin nefeslerin toplamı sizi olduğunuz yere getirdi. Bu katkılardan en acıtıcı olanlar için bile pişmanlığı yok edin. Hepsi birlikte sizi güzel bir yere doğru itekliyorlar ve oraya ulaşınca bu katkısı olan herkese teşekkür edeceksiniz. Çocukken radyodan her pazartesi akşamı saat 9'da başlayan radyo tiyatrosunu heyecanla beklerdim. Hatırladığım bazı öyküler vardır ve o öykülerin yaşamımda etkileri olmuş mudur diye düşündüğümde olmamıştır diye bir olasılığın olmadığını anlıyorum. O öyküleri seçen belki de tek bir kişiydi. O kişi kutsanmış mıydı? Zannetmem. Ama bir şeyleri yakalamış olması çok muhtemeldi. Çünkü her öyküden sonra içimi umut, mutluluk, yaşam heyecanı kaplardı. O öyküler kim bilir kaç kişi de evinde, ailesinde yaşadığı acı dolu anların etkisinin yaşam boyu sürmesini engellemiştir. Çalışmaya başlamaya hazır kim bilir kaç tane yıkıcı bilinçaltı programını susturmuş ve silmiştir. İşte herkesin yaşamında böyle hiç farkında bile olmadığı yüzlerce isimsiz kahraman, yüzlerce kelebek nefesi vardır. Bazı hastalarımın öykülerini dinlerken birden sorarım. Senin koruyucun kimdi? Anlamazlar, çıkaramazlar ne demek istediğimi. Çünkü öyle öyküler anlatırlar ki normal koşullarda bilinçaltı o hikayelerden sonra çok farklı bir kişiyi karşımda oturtması gerekir. Çok daha perişan durumda olması gereken bir kişi. Ama gerçekten biraz didiklediğim zaman o yaşamının ilk yıllarında bir koruyucunun, bazen bir anneanne, bazen bir ağabey, bazen idol gibi görünen bir amca sahne alır. Bazıları sadece masal okur, bazıları arada sırada alır yanına bir yerlere götürür. Ama bu yeter. Evrenin doğru kurallarını tanıtmak için yeterli olurlar. İyi mesajlar çabalamıştır. O kişi, hipnoz kuralları bu sefer iyi yönde çalışmıştır. Bu kadar zor hayat yaşıyor ama mutlu dediğimiz insanların çabaları nerelerden geliyor? Anlıyor musunuz? Günde 3 paket sigara ciğerlerine pompalamasına rağmen 80 yaşına kadar doktor görmeyen insanların çocukluklarındaki bu kahramanları merak etmiyor musunuz? Ben çok ediyorum. Tıp doğası itibariyle hep kötüyü görüyor. O halde tıpta sevgi yok. O nedenle de gerçek iyileşmeyi sağlayamaz. Tek yapabildiğim mekanik ve kimyasal düzeltmeler. Bu kadarını zaten ototamircileri de yapıyor. Evet, hiç kimsenin geçmişi kusursuz kötülükte olamaz. Hatta bir yaşantı parçanız kendi başına kusursuz bir kötülükte olamaz. Sizin hakkınızda söylenmiş her kötü söz gerçekten kusursuz kötü olamaz. Kansere yol açacak kadar kötü yaşanmış ilk olaylardan bahsettik. Ama madalyonun bir de öteki yüzü var. Bilin ki iyiliğin ilk olayları da bilinçaltına hazır bekliyor. Güçlenmeyi bekliyor, gelişmeyi bekliyor ve o hazır gelmiş bir ilk olaya dayanıyor. Hiçbir kötü olay bize evrenin sunduğu o temiz ilk duygudan daha önceye geçemez. Anneden satın alınan duyguları anlattığım olgu örneğinde de sunduğum gibi her insanın yaşamında bu dünyaya ulaştığı, bir can olmaya başladığı o ilk anlarda hazır olan iyilik duygularına ulaşma şansı vardır. Şimdi Ahmet Altan'ın yazısını okuduğunuzda ne demek istediklerimi çok daha iyi açıklamış olacağım. Yaşamaya değer bir hayat. Ahmet Altan. Kendimizi yararsız bulduğumuzda çok yararlı işler yapmışızdır. Sevilmediğimizi sandığımızda sevilmişizdir. Değersiz olduğumuzu düşündüğümüzde değerimizi bilenler çıkmıştır. Birçok hayatı aynı anda kımıldatan o sihirli rüzgarı yaratmakta bizim de farkına varmadığımız büyük bir rolümüz olmuştur. Kendimizi manasız ve yararsız bulduğumuz zamanlar vardır. Değersiz bulduğumuz, sevilmediğimizi düşündüğümüz zamanlar. Takatsiz bir halde hayatın bir kenarı tutunmaya uğraşırken niye diye sorarız kendimize. Niye böyle oldu? Neden hayatın bir kıyısında yapayalnız kaldım? Neden hayallerim gerçekleşmedi? O anda kaderin haksızlığına öylesine inanmışızdır ki bu kaderi yaratan gücün bize ses vermesi gerektiğine, bir cevabı hak ettiğimize inanırız. İnandırıcı bir cevap için bütün ümitlerimizden, hayallerimizden, beklentilerimizden vazgeçmeye bile hazırızdır. koskoca yeryüzünde yalnızca bizim başımıza geldiğine inandığımız bu insafsızlığın, bu gizli kederin paylaşılması, zor bu acının, bu çaresizliğin bir sebebi olmalıdır. İlahi bir kaprisin kurbanı olduğumuzu düşünmekten bizi kurtaracak bir sebep. Varlığımızın anlamsızlığına anlam kaçacak bir cevap isteriz. Kusurun bizde olduğunu da kabullenebiliriz. Yeter ki bize verecek cevap inandırıcı olsun. Hatta zamanla kusurun tümüyle bizde olduğuna bile inanırız. Onun hangi kusur olduğunu bulmaya çabalarız bu kez de. Yeterince zeki mi değiliz, güzel mi değiliz, bilgili mi değiliz, eğlenceli mi değiliz? Bulacağımız neden bizi üzecek de olsa hiç değilse hayatın bir ritmi, bir düzeni, bir kuralı olduğuna bizi ikna edecektir. Bizi rastgele açılmış bir ateşte vurulmuş bir zavallı olmaktan kurtarıp hiç olmazsa bilerek hedef alınmış biri yapacaktır. Bir neden bulursak geçmiş için üzülsek de gelecek için bir ümidimiz olacaktır. Neden varsa çare vardır çünkü. Ama nedensizlik bu öldürücüdür. Manasızlığı derin ve kalıcı kılar. Benim hikayelerim çok uzun yıllar önce diye başlıyor artık. Çok uzun yıllar önce. Sırcık sürülerinde neşeli çığlıklarla yeni yeni tomurcuklanan ağaçlara kondu, ılık bir akşamüstü Paris'te küçük bir sinemaya girmiştim. Kahve, deri, zift, rutubet kokularını karıştı. Siyah duvarlı loş salonda birkaç kişiydik. Eski bir Amerikan filmi izleyecektik. James Stewart'la Donna Reed'in başrollerini paylaştığı film başladı. Stewart minik bir kasabadaki fakir bir iş adamını oynuyordu. Çocukluğundan beri bütün hayal dünyayı dolaşmaktı ama ard arda gelen olaylar yüzünden kasabasını terk edememiş, sonunda babasının pek de parlak olmayan işini devralmak zorunda kalmıştı. Sevdiği bir karısı ve çocukları vardı ama işler iyi gitmiyordu. Borçlar birikmişti. Yaşadığı hayal kırıklığına bir de borçlar eklenince dayanacak gücü kalmamıştı. Karlı bir gece arabasına binip kasabanın biraz ötesinden akan nehrin kıyısındaki bara gidip iyice sarhoş olana kadar içtikten sonra kendini köprünün üzerinden atıvermişti. Stewart sulara düşerken karanlık göklerden gelen bir konuşma duyuldu. Tanrı, ikinci sınıf meleklerden birine görev veriyordu. Eğer bu ümitsiz adama yeniden yaşama isteği vermeyi başarırsan, ben de sana çok istediğin o iki kanadı verir, seni birinci sınıf melek yaparım. Ve yeryüzüne tonton yaşlı bir adam kılığında başarısız bir melek düşüyordu. O güne dek bir türlü verilen görevleri doğru dürüst yerine getiremediği için istediği kanatlara kavuşamayan kederli bir melekti bu. Görevi ise çok zordu. Tümüyle çaresiz borçlar içinde yüzen, hayallerini kaybetmiş, istediklerinin hiçbirine kavuşamamış, dünyayı gezmek isterken önemsiz bir kasabaya sıkışıp kalmış bir adama hayatı yeniden sevdirecek, onu intihardan vazgeçirecekti. Melek yeryüzüne indiğinde bir polis Stewart'ı sulardan çıkarıyordu. Onu kendi sulara atmadan önce son içkisini içtiği bara götürüyordu ama orası şimdi çok değişikti. Serserilerin toplandığı pis bir batakhane olmuştu. Kimse Stewart'ı tanımıyordu. Stewart kasabaya dönüyordu ama orada da eski dostları onun kim olduğunu bilmeyen gözlerle ona bakıyorlardı. Kasaba bakımsızdı, çirkindi, karanlıktı. Eski bir okul arkadaşı arka sokaklarda fahişelik yapıyordu. Karısı ise bir kütüphanede çalışan zavallı bir yaşlı kızdı. O sulara atlamadan önce ünlü bir adam olarak dünyayı dolaşan erkek kardeşin ise bir kilisenin bahçesinde mezarı duruyordu. Stewart suya düşmesiyle çıkması arasında geçen bu 5 dakikada her şeyin nasıl bu kadar değişebilmiş olduğunu anlayamadan etrafına bakarken ikinci sınıf melek yanına yaklaşıyordu. Ona anlatmaya başlıyordu. Sen hayatına son vermek istedin ya, ben daha iyisini yaptım. Sen hiç bu dünyaya gelmemiş gibi oldun. Sen olmamış olsaydın ne olacaktı gör. Kardeşim ne zaman öldü diye soruyordu Stewart. Sen 9 yaşındayken o kuyuya düşmüştü ve sen onu kurtarmıştın. Ama ben senin doğumunu iptal edince ve sen hiç doğmayınca onu kurtaracak kimse de olmadı. O çocukken öldü. Peki sınıf arkadaşım ne zaman fahişe oldu? Bir gün o çok parasız kalmıştı. Para bulabileceği hiçbir yer yoktu ve sen ona borç vermiştin. Ama sen olmayınca o gece kendini sattı ve sonra fahişe olarak kaldı. Kasaba niye böyle bakımsız ve korkunç gözüküyor? Çünkü sen babanın yerini aldıktan sonra insanlardan para toplayıp kooperatifler kurmuştun. Binalar yapmıştın, kasaba gelişmişti. Sen hiç olmadığın için o kooperatif kurulmadı, o binalar yapılmadı, kasaba bakımsız kaldı. O inşaatta çalışıp para kazanan birçok insan para kazanamayıp serseri oldu. Bütün seyircilerle birlikte Stewart da bir insanın farkına varmadan ne kadar çok başka insanın hayatına değdiğini, o hayatları varlığıyla değiştirdiğini, en sıradan insanın bile bu hayatta tahmin edemediği ölçüde önemli olduğunu görüyordu. Tavana asılmış birçok değişik parçadan oluşmuş oyuncaklar vardır. Her bir parça başka bir parçaya dokunarak bir rüzgar yaratır ve oyuncak dönüp durur. O parçalardan birini çıkardığınızda bütün rüzgarı kesersiniz. Oyuncak kımıltısız kalır. Frank Capra'nın o filminde de hayatın aynen o oyuncak gibi birbirine değen insanlarla döndüğünü, aradan bir tek insanı bile çıkarıp aldığınızda hayatın dönüşünü etkilediğinizi, birçok olayın farklılaştığını, herkesin sandığından daha büyük bir rolü ve değeri olduğunu anlıyordunuz. Değersiz ve işlevsiz kimse yoktu. Stewart o yaşlı ve tonton ikinci sınıf melek sayesinde bu gerçeği görünce intihar etmekten vazgeçiyordu. Kendisine o kadar manasız ve değersiz gözüken hayatının aslında birçok insan için ne kadar değerli olduğunu kavruyordu. O intihar etmekten vazgeçince yeniden her şey eskisine dönüyordu. Bu Muhteşem Bir Hayat isimli film mutlu sonla biterken de gökyüzünde bir çın sesi duyuluyordu. Tonton meleğe Tanrı çok arzuladığı kanatlarını veriyordu. Kendimizi manasız ve yararsız bulduğumuz zamanlar vardır. Değersiz olduğumuzu, sevilmediğimizi düşünürüz. Hayal kırıklarıyla dolu hayatımıza neden istediklerimizin hiç gerçekleşemediğini merak ederiz, cevap ararız. Bulamayız genellikle. Cevaplar vardır aslında. Kendimizi yararsız bulduğumuzda çok yararlı işler yapmışızdır. Sevilmediğimizi sandığımızda sevilmişizdir. Değersiz olduğumuzu düşündüğümüzde değerimizi bilenler çıkmıştır. Birçok hayatı aynı anda kımıldatan o sihirli rüzgarı yaratmakta bizim de farkına varmadığımız büyük bir rolümüz olmuştur. Eğer Tanrı ikinci sınıf meleklerinden birini bize gönderse ve bizsiz bir hayatın nasıl olacağını gösterseydi, sanırım hepimiz kendimize de hayata da başka türlü bakardık. Hatta o melek bize istediklerimiz gerçekleştiğinde nasıl bir hayatımız oluşabileceğini gösterseydi, belki isteklerimizin gerçekleşmemesi için dua ederdik. Bu muhteşem bir hayattır. Cevabı ve sırrı kendi içinde saklıdır. Ve o hayatı hep birlikte yaparız. Bazen rolümüzden şikayet ediyorsak, bu da rolümüzün kıymetini bilemememizdendir. Bölüm 10. İnanmalı mı, inanmamalı mı? İlk çalışmalarım, ilk izlenimlerim. Bir şekilde hipnoza merakım başladıktan sonra ilk kaygım, acaba insanları hipnoz edebilecek miyim olmuştu. İlk aylarda tek çabam hipnoz edebilme üzerineydi. Hipnoz yapmanın hipnotiste ait bir güç olduğunu zannediyordum. Ben acaba böyle bir güce sahip miydim ya da böyle bir güce sahip olmak için ne yapabilirdim? Tabii benim ilk amacım doğumda ağrıyı ortadan kaldırmaktı. Hipnoz edebileceğime inanmaya başladıktan sonra bir sonraki adım ne olacaktı? Hipnoz olan kişiye ağrı duymayacağı konusunda telkinler vermek. Çünkü bilinçaltı verilen telkinleri aynen kabul ederdi. Neredeyse bir ile yakın bu düzeyde geldim gittim, kaygılarım iyi bir hipnoz nasıl elde edilir, iyi bir telkin nasıl verilir yönündeydi. İnternette telkin avcılığı yapıyordum. Bulduğum her telkin kalıbı sanki kutsal bir yazıttı. Tek kelimesini bile değiştirmeye korkuyordum. Neden? Çünkü ben sadece yüzeyde görünen kısma takılmıştım. Henüz işin felsefesini algılamamıştım. Basit, çok basit bir şeydi ama beni sıkmaya başlamıştı. Hele ABD'de bu tip işleri, hafta sonu kursları alan insanların rahatlıkla yaptıklarını öğrendikten sonra biraz daha soğumaya başladım. Tüm hipnoz etkisinin salt doğrudan telkine dayalı olduğunu zannetmeye başlamıştım. Bu durumda bir insanı hipnoza sokmak için başında bir metin okuyorsunuz. Kişi yavaş yavaş hipnoza gitmeye başlıyor. Bir şekilde hipnozda olduğunu düşündüğünüz andan itibaren ikinci bir metin açıp oradan da iyileşme telkinlerini veriyordunuz. O halde bana ne gerek vardı? Doldururdum sesimi bir kasete, verirdim hastaya isterse günde 10 kez dinler ve zihinde gerekli değişikliği yapardı. Sigara bırakmak istiyorsa sigarasını bırakırdı, zayıflamak istiyorsa zayıflardı, kendine güven istiyorsa güven duyardı. Bu iş bana uygun değildi. Bunca senemi harcayıp uzman olmuş bir kişinin, bir insanın başına masal okur gibi bir şey okuması için doktor olmaya ne gerek vardı? Gerçekten bu iş için bir hafta sonu kursu yeterliydi. Biraz hipnozun ne olduğunu öğrenirdim. Sesini nasıl kullanacağını öğrenirdim. Hangi durumda hangi kağıda okuyacağını bilirdin tamam. Okuma bilen ilkokul mezunu bile bu işi hallederdi. Ama bu şekilde internette araştırma yaparken farklı bilgilere rast geliyordum. Örneğin Eric Snaes'ın hipnoz gibi bir şeylerden bahsediyordu. Sanki orada farklı bir şeyler vardı ama ayrıntılı bilgi ve öğrenmek için internet yeterli değildi. Kitaplarını getirtmeye karar verdim. İnternet üzerinden kitap pazarlayan dünya çapındaki Amazon.com'a girdiğim zaman şaşkınlık içinde kaldım. Karşıma yüzlerce kitap çıktı. Hangisini alacaktım? Tabii ki en çok satanları. Bir iki kitap getirtecek. Eric Snaes'ın hipnoz eğitimlerini okuyup uygulamaya başladıkça hipnozu farklı bir boyutta tanımaya başladım. Bilinçaltını daha yakından tanımaya başladım. Hipnoza telkinler dışında da bazı farklı uygulamaların yapıldığını görmeye başladım. Ama Eric Snaes'ın hipnoz teknikleri sanki psikiyatrik hastalarla çalışmak içindi. Son derece uzun, zaman alıcı, inanılmaz zihin gücü ve sabır gerektiren bir uğraşıydı. Yaklaşık 6 aylık bir çabadan sonra bana uygun olmadığına karar verip hipnoz macerama son vermeye karar verdim. Yaklaşık 1,5 yıllık emeğimi bir kenara bıraktım. Kendime başka hobiler bulmaya karar verdim. Ama ilginç olan bu dönemde bazı kadın doğum hastalarımda iyi sonuçlar almıştım. Stresli hamileleri rahatlatmıştım. Bazılarının doğumları gerçekten rahat ve kolay olmuştu. Birkaç kişiye sigarayı bıraktırmıştım. Buna benzer küçük başarılarım vardı. Ama benim eğitim düzeyim için biraz fazla basit ve zaman alıcıydı. Çok zaman harcayıp çok emek veriyordunuz ve alabildiğiniz ücret 5 dakika bir muayeneden alınan ücretin çok daha altındaydı. Hipnozu bir kenara bıraktım. Analitik hipnozla tanışıyorum. Hipnoz alan küslüğüm 5-6 ay sürdü. Bir gün nasıl oldu, ne oldu şimdi tam anımsamıyorum. Ama bir şekilde yine hipnozla ilgili bir araştırma yapmam gerekti. Belki de bir hasta için bir çare arama gereksinimi doğmuştu. Ve bu sefer çok farklı bir dünyaya adım attım. Calvin Banya'nın geliştirdiği 5-PET sistemine rast geldim. Ve oradaki teknikleri ve iyileştirebileceği durumları okuyunca yeni bir heyecan duydum. İleri denen tekniklerin nasıl standartize edilerek kullanılabileceğini okudum. Benim hipnoz diye uygulamaya çalıştığım şeyin sadece basit bir gevşetmeden ibaret olduğunu, hipnozun çok daha farklı bir şey olduğunu öğrendim. Hemen kitaplarını getirttim ve gerçekten dünyam değişmeye başladı. Okudukça heyecanlandım. Ben bunu öğrenmeliydim. Türkiye'de bu konuda hiçbir şey yoktu o halde ancak kaynağından öğrenirdim. Eğitim programlarına kaydolmak istediğimde şaşırdım çünkü öncelikle hipnoz sertifikası isteniyordu. Öyle uyduruk da değil, mutlaka Amerikan hipnoterapi kuruluşlarını kabul ettiği ve onayladığı bir program olmalıydı. Bu temel programı kendileri vermiyordu. Bunun üzerine Amerika'daki başka bir kuruluştan temel eğitimi aldım ve arkasından 5-PET'e sarıldım. 4-5 aylık bir çabadan sonra imtihanlarımı verip sertifikamı aldım ve muayenehanemde uygulamalara başladım. Diplomamı alınca beni 5-PET uygulayıcılarının tartışma listesine dahil ettiler ve karşıma bambaşka bir dünya çıktı. Ben her şeyi öğrendiğimi zannederken daha bu işin ne kadar başında olduğumu anladım. Bir taraftan emeklerim boşa mı gitti, bu iş gerçekten benim yapıma uygun değil mi gibi kaygılarla boğuşurken içimdeki mücadeleci yanımda işte daha iyi, daha birçok öğrenmen ve geçmen gerekecek kademeler var. Seni de aradım bu değil mi diyordu. Ama bu arada ilk regresyon uyguladığım olgumu unutmam olası değil. Tam bir panik atak hastasıydı. Hekime muayene olmaktan tutun da kırmızı renkten bile korkan bir hanımdı. İlk regresyonumu yaptığımda zangır zangır titremeye başladı. Eli ayağı tutulmuş, kas katı kesilmişti, konuşamıyordu. Sadece bazı iniltiler çıkarıyordu. Korkusuna neden olan olaya regresyon istemiştim. Ama öyle bir ana gelmişti ki konuşması mümkün değildi. Daha önceden görüştüğümüz için yaşadığı anın 99 körfez depremi olabileceğini düşündüm ve sordum. Sadece kafasını sallayabildi. Hemen o sahneden çıkarıp başka sahneye geçirdim. Birkaç seans sonunda o kadar iyileşmişti ki ama inanamıyordu. Haftalarca eski korkularının tekrar döneceğini bekledi durdu ama beklediği olmadı. Zaman zaman beni arar. Hayatından son derece memnun. Tabii daha ilk olgumda bu kadar etkili sonuç almış olmam beni de hayrete düşürdü. Hevesime heves kattı. Hayat hep düşündüğümüz kadar basit olsa. Meğer gerçekte daha işin başındaymışım. Çünkü daha sonra büyük heveslerle çalışmaya başladığım hastaların çoğunda istediğim sonuçların yanına bile yaklaşamadım. Ya hasta hipnoz olmuyordu, ya regresyon olmuyordu, ya da sonuç alınamıyordu. Zihinsel iyileştirme dünyasında daha ilk adımımı atmışım meğer. Parkhillian teknikler, Gerald Kine, Dave Elman, Jill Boyne, Jerry Kirk ve EFT. Hipnoterapinin en önemli ustalarını ve tekniklerini öğrenmeye başladım. Bu arada sürekli yeni kitaplar, yeni DVD'ler ısmarlıyordum. Özellikle Gerald Kine'ın konferans ve videoları çok yararlı oldu. Hipnozun inceliklerini, felsefesini ondan öğrendim. Gerald Kine şu anda ABD'nin hipnoz dünyasında yaşayan efsanelerinden biridir. Five Pet kurucusu Calvin Bandyan ve kronik hastalıklarda hipnoterapi tekniklerini geliştiren Stephen Perkele, Klein'ın talebesidir. Zaten yaptıkları Klein'ın öğretilerine ince ayar yaptırmaktan başka bir şey değildir. Bu arada uygulamalara da başlamıştım ve kendimin de hastalar kadar şaşırdığı olumlu sonuçlar ve tepkiler alıyordum. Bu nasıl bir sihirdi? İlaç yoktu, ameliyat yoktu ama yıllardır kapı kapı gezen sorunlar orada gözünüzün önünde yok olup gidiyordu. Arzum, merakım bana sanki üstün bir öğrenme gücü yüklemişti. Zaman yetmiyordu. Kendime zaman yaratmak için Fethiye'den özel hastanedeki görevimi bırakmış, sadece muayenehanemde çalışıyordum. Gece gündüz öğreniyor, uyguluyordum. Yüzden fazla kitap ve uygulama DVD'sini tekrar tekrar inceledim. Binlerce sayfa tutan 6 yıllık tartışma listesini, tüm mektuplarını okudum. Mail yoluyla birçok uygulayıcıyla tanıştım. Bana gerçekten büyük yardımları olan, yüzlerini görmediğim güzel insanlar tanıdım. Benim bir tıp doktoru olarak bu merakım onların bana sempatisini artırıyordu. Tıp camiasının alay ederek dışladığı bir çalışmaya sıcak bakan nadir hekimlerden biriydim. Hele dünyanın öteki ucundan tartışmalara katılıyor, öğrenmek için yanıp tutuşuyordum. Bana özel mailler attılar, tıkandığım yerlerde çözümler sundular. Kendi terapi kasetlerini gönderdiler. Bu uğraşı hala sürüp gidiyor. 3 yılda harcadığım zaman, eğitim, masrafım, okuduklarım, izlediklerim, eğitim hayatımın geri kalan bölümünden kat kat daha fazladır. Ki ben tüm tıp yaşantım boyunca iyi okuyanlar sınıfına giren bir hekimimdir. 19. ayrımın sonu, sayfa 260.